satır arası. İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Satır Arası programından bu haftada bir kez daha merhaba diyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Necmettin Maksutoğlu ile birlikte sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Ayhan Taşçı ile beraber bu haftada bir kez daha Türkiye'nin ve dünyanın gündemini Satır Arası programında konuşacağız ve sizlere Ankara'daki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ben Fatih Atik, bu haftaki konuğumuz değerli gazeteci, Deli Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Ali Ünal. Hoş geldin
hoş
Ali.
Hoş bulduk, merhabalar. İyi
teşekkürler. Programımızın açılışından önce telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Katılmak isteyen dinleyicilerimiz bize 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ve Facebook adresinden ulaşabilirler. Bugünkü gündemimizde Almanya'daki seçimlerde yaşanan Türkiye karşıtlığı konusunu konuşacağız. Merkel ve Scholz'un Türkiye'ye yönelik ağır ithamları, üyelik sürecini, Avrupa Birliği üyelik sürecini durdurma şeklindeki beyanlarını konuşacağız. Bunun dışında Suriye'deki gelişmeler, yeni bir askeri harekat gündeme gelir mi? Türkiye böyle bir şey yapar mı? Kuzey Irak'taki referandum konuları gündemimizde olacak ve vaktimiz kalırsa Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerilimi de, nükleer silahların kullanımının konuşulduğu bu gerilimi de yine konuşmaya çalışacağız. Ali, hoş geldin tekrar
hoş
programımıza. Dün akşam değil, önceki akşam Merkel ile Scholz seçimler öncesinde ilk defa karşı karşıya geldiler. Basın münazarası yaptılar televizyoncuların önünde.
Evet.
Gazetecilerin sorularını yanıtladılar ve baktık ki en çok konuştukları konu kendi problemleri değil de Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı oldu.
Hı hı.
24 Eylül'de yapılacak Almanya'daki genel seçimler. Ama daha çok Türkiye'yi dinliyoruz Alman siyasetçilerin ağzından. Sen bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Ankara bu işe nasıl bakıyor?
Evet, bahsettiğin gibi 24 Eylül'de Almanya'da seçimler gerçekleştirilecek. Seçimlerin tarihi yaklaştıkça zaten Alman siyasetinde var olan Türkiye karşıtı söylemlerin artmaya başladığını, dozunun arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. İki gün önceki tartışmada da, açık oturumda da, Merkel ve Scholz arasında gerçekleşen oturumda da Türkiye'yi ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Aslında Türkiye'nin Avrupa'daki seçimlere malzeme edilmesi yeni bir şey değil. Buna Almanya ile birlikte tanık olmuyoruz. Hatırlarsınız, bu sene başında Mart ayında Hollanda'da da seçimler vardı. Hollanda seçimlerinde de biliyorsunuz Türkiye'ye karşıtı söylemler de bütün siyasi parti liderleri bulunuyordu ve bunun hatta biliyorsunuz işte Aile Bakanımızın orada ülkeye girişi yasaklandı. Hollanda ile Türkiye arasında işte gerilim yaşadık. Bunun temel nedeni aslında son yıllarda Avrupa'da artan bir yabancı düşmanlığı var. Xenofobia denilen yabancı düşmanlığı. Ve bununla birlikte işte Türk düşmanlığı da artıyor ve İslamofobi de artıyor. Bütün fobyaların, Avrupa'nın temel değerleri dediğimiz hukuk devleti, işte birlikte yaşama, demokrasi, bu alanda Avrupa'da son yıllarda ciddi anlamda yıpranma olduğunu görüyoruz. Yani ve Almanya'da bundan bağımsız değil. Almanya'da yaşananlar da ne yazık ki bundan bağımsız değil. Bununla ilgili olarak işte Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dün Slovenya'da yaptığı bir açıklama vardı. Bu açıklama önemlidir. Diyordu ki Sayın Çavuşoğlu, Almanya 2. Dünya Savaşı öncesi değerlerine geri dönüyor. Yani Avrupa Birliği değerlerinden hızlıca uzaklaşıyor. 2. Dünya Savaşı öncesi değerlerden kastettiğin neydi? İşte yabancı düşmanlığı, işte nefret söylemleri, artan ırkçılık vesaire. Yani ne yazık ki bütün Avrupa'da, Almanya'da dahil olmak üzere bu yönde bir eğilim var. Irkçılığa yönelik bir eğilim var. Yabancı düşmanlığının artış trendinde olduğunu görüyoruz. Ama neden özellikle Türkiye diye sorarsak Almanya'da, bunun Birkaç nedeni var. Öncelikle Türkiye, Almanya'da yaşayan işte Türkler sayı olarak en fazla orada yaşayan yabancı grubu teşkil ediyor Türkler.
Oy veren Türk sayısı da fazla. 1 milyon 250 bin Türk seçmen var,
evet,
Almanya'da.
Bunların tabii ki etkilemek de seçimlerde belki sonuca etki edecek bir faktör olabilir. Fakat seçimlerden bağımsız olarak Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde son birkaç yıldır zaten belki dozu bu kadar olmasa bile, seviyesi bu kadar olmasa bile sürekli yaşanan gerginlikler vardı. O nedenle bence bu yaşananları sadece 24 Eylül'de gerçekleşecek seçimlere de bağlayamayız. Bir daha fazla faktörler var. Ben müsaadenizle şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani Türkiye'de siyasetçilerin neler dediği, Türk kamuoyunun nasıl bu olaya yaklaştığından ziyade, hı hı, bir işte empati kurarak Alman basını da takip etmeye çalışıyoruz. Onlar bu olaylara nasıl bakıyor? Şimdi benim görebildiğim kadarıyla ortalama bir Alman'ın Türkiye'ye bakışı 1960'lı yıllardan itibaren Gastarbeiter denilen, işte misafir işçileri gönderen, ekonomik olarak kötü durumda, ikinci, üçüncü ligde kabul edilebilecek bir ülkeydi yıllar boyunca Almanlar için. Ve biz Türkiye olarak da Almanların bizi ikinci sınıf bir ülke olarak konumlandırmasını sorun etmiyorduk. Ta ki geçtiğimiz yıllara kadar.
Evet.
Fakat şu an özellikle son 10 yıl içerisinde Almanya'yla çeşitli alanlarda ciddi rekabet içerisine girdi Türkiye. Mesela en basit örnek, 2 gün önce Türk Hava Yolları'nın toplam yolcu taşıma kapasitesini ile ilgili bir istatistik açıklandı. Türk Hava Yolları, Lufthansa, British Airways, ondan sonra Hollanda Hava Yolları, KLM'in de ötesinde, Lufthansa'yı da geçerek, yanılıyorsam düzeltin lütfen, Avrupa'da ikinci oldu.
Evet.
Bu ciddi önemli bir gelişme. Onun haricinde demeye çalıştım, Almanların perspektifinden yıllar boyunca ikinci sınıf olarak nitelendirdikleri bir ülkenin hava yolları artık kendi milli gururları olan Lufthansa'dan daha fazla başarılı
yolcu
taşıyabilmiş hale geliyor. Bunun haricinde belki bizim Türkiye'den görmediğimiz önemli bir nokta, Balkanlarda Türkiye ile Almanya arasında yaşanan ciddi bir nüfus mücadelesi var. Şu örnekleri vereyim. Mesela Almanya Balkan ülkelerini kendi doğal nüfuzu altındaki ülkeler olarak görüyor ve Almanya Yugoslavya'dan dağılan Balkan ülkelerinde oldukça etkili, önemli bir ülke. Fakat son yıllarda ibre biraz Türkiye lehine değişmeye başlıyor. Mesela Türkiye'deki Halkbank, Makedonya'nın en büyük bankalarından bir tanesi. Ziraat Bankası geçtiğimiz yıl Sırbistan'daki en büyük bankanın %60 hissesini satın aldı. Diğer işte bütün bu Balkan ülkelerinde Yunus Emre Enstitüleri artık oradaki yaşayan insanlara Türkçe öğretiyor. Türk Hava Yolları ile daha fazla işte entegrasyon var vesaire vesaire. Birçok anlamda Türkiye o Balkan coğrafyasında da zaten tarihsel olarak var olan nüfuzunu tekrar arttırma çabası içerisine girdi. Ve bu alttan alta Almanya ile ve Türkiye arasında bir nüfuz mücadelesine yol açıyordu zaten geçtiğimiz yıllarda. Şimdi bu mücadele artık iyice de görünür hale geldi. Artık masa altı yumruklaşmalar yerine yani doğrudan yumruklaşmaya başladık ne yazık ki. Ve neden Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösteriliyor sorusuna cevap vermek gerekirse de Almanların gözünde bütün bu işte atılımları gerçekleştiren Türkiye'yi işte ikinci sınıf bir ülke statüsünden eşit müzakere etme talebinde bulunan, eşit pazarlık yapılabilecek bir ortak noktasına getiren kişi olarak Almanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyorlar ve bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliği üzerinden bir yeni de başlamayan, birkaç yıldır devam eden bir itibarsızlaştırma çabası var. Ama bu sadece Erdoğan'ın kişiliğinden kaynaklanmıyor. Bunun altında az önce de bahsettiğim Türkiye'nin gelişimi, onun altında artan işte Türk düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve Avrupa'nın işte Almanya'nın Avrupa'nın temel değerlerinden uzaklaşması yatıyor diyerek özetleyebiliriz yaşananlar.
Peki bunlar yaşanıyor ama yani daha önce ilk defa Türkiye ile ilgili böyle şeyler yapmıyorlar. Daha önce de yaptılar. Diğer ülkeler de yaptı. Hatta İngiltere'deki Brexit referandumunda da Türkiye gündemdeydi yani. Ne alakası varsa o zaman da Türkiye konuşuluyordu ama Almanya ile ilgili şeyi soracağım. Ha şu da var. Mesela Abdülhamit'e de Kızıl Sultan diyorlardı. Şimdi Erdoğan'a da diktatör diyorlar. Birilerini beğenmiyorlar yani illaki tekerlerine çomak soktuğu için. Ama Avrupa Birliği üyeliğini durdurmaktan söz ediyor Almanya, Türkiye'nin. Gerçek anlamda ilerleyen bir üyelik süreci var mı? Bir. İkincisi Almanya bunu tek başına yapabilir mi?
Şimdi Avrupa Birliği üyelik süreci biliyorsunuz hemen hafızamızı...
Şunu da ekleyeyim. Buyurun. Türkiye yani şey açmak açısından. Türkiye'nin stratejik bir tercihidir bu yani. Batı ittifakının içinde yer almak. Hı hı. Batı'ya entegre olmak. Zaten Avrupa Birliği dışındaki bütün Batı oluşumlarının içinde Türkiye var. Avrupa Birliği'nin içinde de var. Hı hı. Yani bu stratejik tercihten Türkiye'yi Almanya böyle yaparak uzaklaştırabilir mi? Böyle de bir şey sorayım.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri yani benzer soruyu Türkiye-Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin ne olacağına ilişkin soruları bu Ankara'da sohbet ettiğimiz diplomatik misyonlar işte büyükelçiler de soruyor. Benim onlara verdiğim cevap karmaşık bir nişanlanma ilişkisi. Yani kimsenin iki tarafında evlilik için cesareti yok ama öte yandan iki taraf da yüzüğü çıkarmak, o nişanı sona erdirmek için de bu kararı göze alamıyor. Böyle bir karmaşık ilişki var Avrupa Birliği ile Türkiye arasında. Şimdi müzakereleri 2005 yılında başladık. Geçtiğimiz 17 yıl içerisinde 33 müzakere başlığından 16'sını açabildik. En son açılan müzakere başlığı da yanılmıyorsam 3 yıl önceydi. Yani teknik olarak ve Güney Kıbrıs'ı Türkiye'nin tanımadığından dolayı da Avrupa Birliği Konseyi'nin blokajı altında olan 14 tane müzakere başlığı var. Yani mevcut şartlar altında zaten Kıbrıs sorunu çözülmeden veya Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin bu bloke ettiği başlıkları açmadan bizim Avrupa, Almanya ile veya diğer ülkelerle ilişkimiz sorunsuz bile olsa Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin gidebileceği çok da iyi bir nokta yoktu zaten. Belli yapısal sorunlar var. Şimdi peki Almanya dün önceki gün dediğiniz gibi Merkel de ifade etti. Seçimden sonra Kasım ayında Avrupa Birliği'ne Türkiye ile müzakereleri dondurma veya iptal etme.
Durduracağız diyor.
Durdurma
yani.
Veya işte teklifinde müzakereleri iptal etme teklifinde bulunacaklarını söylediler. Biz şu açıdan bakarsak teknik olarak bu mümkün mü? Hayır değil. Şimdi Avrupa Birliği'nde bir ülkeyle üyelik müzakerelerinin başlaması veya durdurulması kararını Avrupa Birliği üyelerinin oy birliğiyle alması lazım. Yani 28 üye ülkenin bu kararı vermesi lazım. Şu anki duruma baktığımız zaman evet Türkiye'nin Avrupa ile Birliği ile ilişkileri sorunlu ve çok fazla gidebilecek noktası yok. Ama öte yandan Almanya haricinde Türkiye ile ilişkileri iç politika malzemesi yapmayan, rasyoneliteyi kaybetmemiş de bir sürü ülke var. Çok. Bu ülkeler açısından baktığımız zaman da onlar da Türkiye'yi ile üyelik müzakerelerinin devam etmesini ve Türkiye'yi kaybetmemek gerektiğini vurguluyor. Nitekim AB'nin Dışişleri Bakanı diyebileceğimiz Mogherini'nin yaptığı açıklama, Merkel'in bu açıklamalarından sonra yaptığı açıklamada da Türkiye ile diyalog sürecinin devam ettirilmesi gerektiğini ve AB müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini belirtiyordu, vurguluyordu. Şimdi Türkiye'nin halen Avrupa Birliği içerisinde önemli dost müttefik ülkeleri var. Mesela Polonya, Macaristan, İtalya, işte hakeza İspanya. Bunlar Almanya ile her konuda aynı düşünmüyorlar. Hatta özellikle Polonya ki nüfus anlamında 40 milyon üzerinde nüfusu olan bu nedenle Avrupa Parlamentosu'nda temsil oranı yüksek bir ülke. İtalya'da benzer şekilde. Bu ülkeler tarihsel süreç itibariyle Türkiye ile dost, müttefik ve Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin sürekli devamlı destekçisi olan ülkeler. Ben Almanya'nın böyle bir öneriyi Ekim ayında veya Kasım ayında yapmasından sonra bile AB üyelerinin tamamının Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurması yönünde bir karar alacağını zannetmiyorum açıkçası.
Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Almanya veya Başbakan Merkel, hadi Başbakan Merkel olmasa, Schulz olsa da bir şey fark etmeyecek. Yani Almanya'daki iktidara gelecek kafa, zihniyet Türkiye konusunda aynı. Ama onlar siyasiler bu şekilde konuşurken, ekonomik açıdan bakıldığında, siz yabancı medyayı da takip ediyorsunuz. Alman şirketlerinin Türkiye'de çok ciddi yatırımları var. Hı hı. Türkiye'de en büyük yatırımı yapan sanayiciler Alman şirketleri. Bakın, hatta en son geçen ay Kurban Bayramı'ndan önce rüzgar santrali yapıldı. Siemens büyük bir ihalede ortak olarak katıldı ve aldılar. Bakıldığı zaman bu söylem düzeyinde mi kalacak? Yani bir taraftan böyle iç politikaya malzeme yapıyor Türkiye'yi, Almanya derken. Diğer taraftan ekonomiye müdahale etmiyor mu? Ya da ekonomi dünyası siyasetçileri dinlemiyor mu? Bu nasıl yorumlanabilir?
Şimdi yine bir önceki örnekten, Hollanda örneğinden yola çıkmak istiyorum. Hollanda ile de Mart ayında Hollanda seçimlerinden önce ciddi anlamda politik bir gerginlik vardı. Ve Hollanda Türkiye'de en fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımı olan ülkelerin başında geliyor. Fakat bu Yabancı Sermaye Derneği'nin, işte YASED'in en çoğun açıkladığı 2017'nin ilk 7 ayına ilişkin yabancı sermaye istatistiklerinde iki şeyi görüyoruz. Bir, Avrupa ülkeleriyle yaşanan siyasi gerilimlerin yabancı yatırımcıları etkilemediğini görüyoruz. Ki Foreign Direct Investment dediğimiz doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 2016'nın aynı dönemine göre %20'ye yakın artış gösterdiğini görüyoruz. İkincisi, Hollanda özelinde baktığımız zaman da Hollanda'dan Türkiye'ye gelen yabancı sermaye miktarında da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında da artış var. Bu bize gösteriyor ki yani Avrupalılar işte ekonomik tarafa, iş tarafına ayrı bir gözle bakıyorlar, rasyonel bir akılla bakıyorlar, siyasi tarafa rasyonel bir akılla bakıyorlar. Almanya-Türkiye ilişkilerinde de bence bu rasyonel akıl şu ana kadar devam etti, çalıştı. Yani yaşanan siyasi gerilimi Alman sanayiciler, Alman yatırımcılar Türkiye pazarından çıkmak için, Türkiye pazarındaki paylarını azaltmak için bir bahane, bir gerekçe olarak görmediler. Ve sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Alman yatırımcıların Türkiye'ye, Türk pazarına olan ilgisi devam ediyor. En son yaklaşık bir ay önce belki sanıyorum dünyanın en büyük rüzgar ihalesi gerçekleştirildi.
En ucuz fiyatla gerçekleştirildi. Evet. Rekor fiyatla.
Ve bu ihaleyi kazanan konsorsiyumun liderliğini Alman Siemens firması çekiyordu. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu gerilim, Almanya ile Türkiye arasındaki yaşanan politik gerilim ekonomik alanda yansımalarını göstermemiş gibi gözüküyor. Umarım bu şekilde devam eder. Umarım yine Hollanda ile olduğu gibi, Hollanda ile bu siyasi gerilim ne oldu? Tansiyon Nisan ayından itibaren, onların seçim sürecinin bitmesinden itibaren tansiyon azaldı. İki taraf da tonunu düşürdü tartışmaların. Daha önce yani bu olay hiç yaşanmamış gibi noktasına gelebildik mi? Hayır, ama şu an Hollanda ile Türkiye ilişkileri belli sorunlar olsa da devam ediyor ve kimse kavgaya devam etmiyor açıkçası ve iş adamları da bu durumu sorun etmeden Türkiye'de yatırımlarına devam ediyorlar. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler de büyük ihtimalle 24 Eylül seçimlerinden sonra Alman siyasetçilerin Türkiye eleştirilerinin tonlarını, dozlarını düşürmesiyle birlikte daha ılımlı şekilde devam edecektir. Ama
biter mi?
Bitmez. Tabii ki bitmez. Ben de o noktaya gelmeye çalışıyorum. Tabii ki bitmeyecek. Çünkü yani iki ülke arasındaki bu işte hem Balkanlarda olsun hem diğer ekonomik alanlarda olsun rekabet, çekişme devam ettiği sürece nüfuz mücadeleleri, siyasi anlamda işte birbirinin ayağına basma, rakip olma falan. Bu ilişki devam ettiği sürece bunun siyasi anlamda da yansımaları olacaktır.
Şeyi de unutmamak lazım belki bu noktada. Yani sadece siyasi ekonomik değil de Almanya'nın hem PKK'ya hem FETÖ'ye verdiği desteği açıkça görüyoruz. Yani evet, orada para toplayabiliyorlar. İkisi de organizasyon sahibi örgütler. Türkiye bunları talep ettikçe, 15 Temmuz darbesine katılan isimler, daha önceki operasyonlara katılan isimler, hükümete devrim operasyonlarına katılanlar Almanya'da saklanıyorlar. Fakat Almanya bunları iade etme noktasında hiç de sıcak davranmıyor. Tam tersine Türkiye'deki ajanlarını Türk yargıçlarından talep ediyorlar. İşte yargıya talimat verin gibi talepleri var Türkiye'den. Yani ben de aynı kanaatteyim. Çok kolay bitecek gibi görünmüyor.
Evet, sorunlu alanlardan bir tanesi de sizin ifade ettiğiniz gibi belki en başta gelenlerden birisi bu Almanya'nın terör örgütlerine verdiği destek, işte bu hem FETÖ olsun hem PKK olsun devam ediyor ve bu da önümüzdeki günlerde de ne yazık ki Almanya'nın tavrında bir değişiklik olmadığı sürece iki ülke arasında ilişkileri olumsuz etkileyen bir faktör olarak devam edecektir.
Ben orada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani bu noktaya gelinmesinde şu anda Almanya sadece Türkiye'de yaşananları örnek göstererek Erdoğan'ı ve Türk hükümetini suçluyor ama 2005'te iktidara gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Merkel. Ondan önce Schröder vardı. Schröder'le Erdoğan çok iyi anlaşıyorlardı. Chirac vardı.
Evet.
Fransa'nın başında. O dönemdeki ilişkiler mükemmeldi yani. 2010-2004'te Türkiye üyelik müzakerelerine başladığında çok farklı bir atmosfer vardı. Fakat bu atmosferi zehirleyenlerin başında Merkel'in geldiğini düşünüyorum. Çünkü göreve geldiği andan itibaren söylediği tek şey Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmamalı. Bu kadar açık söylemiyordu belki ama o zaman dedi ki imtiyazlı ortaklık olsun, dışarıda olsun Türkiye falan. Ve bakıldığında 2005'ten bu yana da sen de söyledin az önce 33 başlıktan 16 tanesi açıldı. Çoğu da kapalı yani açma kapama bile yapılmıyor. Fiilen durduranlar aslında Merkel ve neydi? Sarkozy olmuştu yani. Türkiye'yi öteleyen, Türkiye'yi sürekli dışarıda tutmaya çalışan. Hatta bu Avrupa Birliği'nin liderler zirvesine katılıyordu daha önce Türkiye'deki Cumhurbaşkanı, Başbakan. Evet. Daha sonra Merkel ve Sarkozy'nin bu tavrı nedeniyle o liderler toplantılarına da davet edilmemeye başladılar. Yani Merkel biraz atıp tutarken aynaya baksa fena olmaz diye düşünüyorum ben. Türkiye'yi suçlamak yerine. Orada şunu sormak istiyorum. Kapıları kapatan kim olacak? Türkiye'yi bu noktaya zorluyor olabilir mi Almanya? Yani kapıları kapatan biz olmayalım da Türkiye kendisi çeksin gitsin, vazgeçsin bu sevdadan diyebilir mi? Bir bu. İkincisi de önce bunu sorayım, ondan sonra diğer sorumu da soracağım.
Ya Almanya'nın aslında Türkiye'nin üyelik müzakerelerinde durdurmasını veya işte kendini, yani Türkiye'nin artık AB'den tam üyeliği istemediğini deklare etmesini açık bir şekilde istiyor. Fakat yani bu bir satranç oyunu gibi görebilirsiniz veya işte bilek güreşi gibi görebilirsiniz. Sabırsız olan kaybedecek. Çünkü şöyle bir realitenin hem Türkiye hem Almanya farkında. Az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, üyelik süreci bir mutlu sona erecek gibi gözükmüyor. Bir çıkmaza girdi ve bu çıkmazdan mevcut şartlar altında kurtuluş yolu yok gibi. Fakat masadan kalkan olmak, masadan kalktığını deklare etmenin iki taraf için de maliyeti var. Türkiye eğer bunu deklare ederse bu sefer hem iç politikada hem dış politikada Türkiye'ye ve Türkiye'deki siyasi iktidar bu Türkiye'yi AB'den, AB değerlerinden, işte dünyadan, batıdan koparmakla suçlanacak. Ve bu alanda ciddi bir anti-Türkiye lobisi başlayacak. Zaten var olan lobi bu şekilde devam edecek. Almanya için ise Brexit sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Almanya'nın Avrupa Birliği'ni domine etmesi İngiliz halkını rahatsız etti ve İkinci Dünya Savaşı'nda onlara karşı savaştığı Almanlarla aynı birlikte, Almanların domine ettiği birlikte olmak istemeyen İngilizler geçtiğimiz sene referandumda biliyorsunuz ayrılma kararı aldılar ve ayrılma müzakereleri devam ediyor. Şimdi benzer bir şekilde Almanya'nın baskısı ile Türkiye masadan kalkarsa veya Almanya'nın baskısı ile Avrupa Birliği Türkiye'nin müzakerelerini durdurursa, Türkiye'ye kapıyı kapatırsa amiyane tabiriyle, bu sefer Avrupa Birliği içerisinden de Almanya'ya ciddi eleştiriler gelecek. Yani Almanya'nın AB'yi domine ettiği, kendi çıkarları, kendi iç politikasına göre yönlendirdiğine ilişkin vesaire vesaire. Bu nedenle iki tarafta masadan ilk kalkanın kendisi olmaması için elinden geleni yapıyor. Türkiye bu konuda gayet sabırlı ve stratejik davranıyor. Hatırlarsınız, Alman tarafından ne kadar sert eleştiriler gelirse gelsin, yani hem Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Türk Devleti tek bir akıl etrafında kenetlenmiş şekilde bu tansiyonu devam ettirmenin sağlıksız olacağını, iki ülke arasındaki işte çok köklü, kapsamlı ilişkiler nedeniyle tansiyonu düşürmenin iki ülkenin de çıkarına olacağını ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin yaşanan bütün sorunlara rağmen Türkiye'nin stratejik olarak hedefi olduğu yapılan bütün açıklamalarda belirtiliyor. Yaşayıp göreceğiz süreç nasıl bir yere evrilecek, ama ben zannediyorum ki masadan kalkan Türkiye olmayacak, olmamalıdır da, çünkü Almanya'ya o kozu vermememiz lazım.
Peki Ali Ünal, diğer konulara da geçelim. Fazla vaktimiz kalmadı. Evet. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Suriye'de gelişmeler var. Kuzey Irak'taki referandum konusu var. Hı hı. Özellikle Türkiye'nin yakından takip ettiği konu Suriye'deki gelişmeler. Türk Silahlı Kuvvetleri müthiş bir yığınak yaptı. Türkiye sınıra inanılmaz sayıda asker yığdı. Afrin operasyonu ya da İdlib operasyonu gündemde. Hı hı. Fırat Kalkanı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki biz burada durmayacağız. Terörü nerede olsa vuracağız. Yeni operasyonlarla Fırat Kalkanı gelişleyebilir. Şimdi hafta içinde de Kazakistan'a gidecek. Astana'da bir toplantı var. Rusya, İran'la beraber masaya oturacaklar ve hedef aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e bir operasyonu bekleniyordu ama şu anda objektifler İdlib'e çevrilmiş durumda. Ve konuşulan şey şu: Amerika orada El-Kaide'yi yeniden var hale getirdi. Oraya saldıracak. YPG ile bir şekilde girecek. Onu engellemek için Türkiye, İran, Rusya ortak harekat yapar mı? İdlib'e karşı böyle bir harekat başlatılır mı? Ankara'da merak edilen konu bu. Sen nasıl izliyorsun? Böyle bir harekat mümkün mü?
Ya öncelikle şeyden başlarsak, Türkiye geçen sene işte Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirmişti. Bu bir şekilde isim değiştirerek devam eder mi? Devam etmesi gerekiyor ve edeceği konusunda da devletin işte en yetkililerinden başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere gerekli açıklamalar yapıldı. Türkiye'nin sınırlarında bir terör devleti oluşmasına müsaade etmeyeceğine yönelik kararlılık ifade edildi ve sizin az önce ifade ettiğiniz gibi bir Türk ordusunda orada bir hazırlığı var bir operasyon yönelik. Fakat neden işte operasyon yapılmıyor sorusuna gelirsek, sanıyorum iki ay önce yeni gelen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi ile bir röportaj gerçekleştirmiştik. Orada da Sayın Büyükelçi özellikle İdlib konusunda bizim sorularımıza cevap verirken bölgedeki dengelerin çok hızlı değiştiğini söylemişti. Yani bugün birlikte hareket ettiğimiz bir grupla yarın düşman olabiliyoruz. Bugün el sıkıştığımızda yarın düşman olabiliyoruz demişti. Benzer bir denklem Türkiye için de geçerli. Yani İdlib'de şu an yani saymaya isimlerini alt alta koysak 50'nin üzerinde belki şey var, farklı grup var. Kimin ne olduğunu tespit etmek, kimin kimlere müttefik olduğunu tespit etmek sahada her zaman çok kolay olmuyor. Ve perde arkasında yürüyen pazarlıklar da var. Yani İdlib'in Esad rejimi için bir önemi var. Oranın kontrol edilmesinin Rusya tarafından, Türkiye tarafından ve YPG tarafından kontrol edilmesinin hepsi için stratejik önemleri var. Benim anladığım kadarıyla Türkiye, Rusya ve İran denklemi bu alanda Suriye'nin geleceği konusunda ve Suriye'deki sahadaki kontrol konusunda bir fikir birliğine sahip. Bunu nereden anlıyoruz? İran Genelkurmay Başkanı 2 hafta önce, bayramdan hemen önce Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi ve tarihi bir ziyaretti. Yani İran Genelkurmay Başkanı'nın işte İran devriminden sonra, 1979'dan sonra ülke dışına gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Ve Türkiye'ye gerçekleştirilen bu anlamda ilk ziyaret. 3 gün süren bu ziyarette perde arkasında tabii ki birçok konu gündeme geldi. Fakat bizim diplomatik kaynaklardan öğrendiğimize göre özellikle İdlib'in geleceği konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında bir fikir birliği var. Fakat yalnız bu fikir birliğinin sahaya nasıl yansıtılacağı, eyleme dönüşmesi, bölgedeki denklemlerin çok hızlı değiştiğini de göz önünde bulundurursak her zaman alınan kararların uygulanması çok kolay olmuyor. Hatırlarsanız yine bu Astana süreci 13-15 Eylül'de yeni toplantıları olacak. Astana süreci biliyorsunuz Rusya, Türkiye ve İran'ın üçünün birlikte Suriye'deki kalıcı ateşkesin sağlanması için başlattığı bir girişimdi. Ve 5 bölgede, Suriye içerisinde 5 bölgede çatışmasızlık bölgeleri ilan edildi. Ve buralarda ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik çabalar devam ediyor. Bu bölgelerden bazılarında bu çabalar sonuca ulaştı. Bazıları, İdlib gibi mesela, henüz sonuca ulaşmadı. Bu üç ülke de bu konuda hem Astana sürecini destekleme konusunda hem ya bir fikir birliği devam ediyor. Bence burada düğüm atılacak adımın ne yöne evrileceği konusunda 13-15 Eylül Astana'da gerçekleşecek müzakerelerden sonra daha belirleyici bir tablo, daha net bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum.
Evet, son 1-2 dakikamız. Kuzey Irak'taki referanduma da değinelim istersen.
Evet.
Barzani yönetimi referandum yapmak konusunda ısrarcı. Yani hı hı. Tüm karşı çıkışlara rağmen bu tavrını sürdürüyor. Kısa 1-2 cümleyle İran karşı, Türkiye karşı, Rusya karşı, diğer ülkeler karşı ama Barzani ısrarla referandumu yapacağım diyor. Ne olacak? Yapabilecek mi? Yapsa da referandum hemen bağımsız bir Kürdistan kurulacağı anlamına gelir mi?
Büyük ihtimalle Barzani referandum kararından geri adım atmayacak. 24 Eylül'de referandum yapılacak gibi gözüküyor. Sadece dış dünya değil, KRC işte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi içerisindeki muhalefet partileri, mesela Goran dediğimiz muhalefet partileri de bu şeye referandumun kararının ertelenmesi konusunda bir görüş bildirdiler. Fakat bütün baskılara rağmen bu referandum gerçekleşecek gibi gözüküyor. Çünkü yani Barzani için, Mesut Barzani için bu sanıyorum bir hayat mevat meselesine dönüşmüş durumda. Şimdi bu gerçekleştikten sonra referandum kararında eğer Kürt halkı işte referandum lehine oy verirse bu karar ilan edilecek mi, ilan edilmeyecek mi? Ben hemen ilan edileceğini, bağımsızlık kararının hemen ilan edileceğini düşünmüyorum. Çünkü önemli olan bu kararı almak değil, bağımsızlık ilan ettiğiniz ülkenin uluslararası camia tarafından tanınmasıdır. Onun sınırlarına saygı gösterilmesidir vesaire. Uluslararası konjonktür bunu tam karşısında. O nedenle referandum kararı alınsa bile, bağımsızlık kararı çıksa bile referandumdan bu kararın, bağımsızlık kararının hemen 24 Eylül'den sonra alınmayacağını düşünüyorum ben.
Peki. Ali Ünal, programımızın da sonuna geldik. Daily Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Ali Ünal bizimle beraberdi. Bölgedeki diplomatik konuları konuşmaya çalıştık. Almanya'daki seçimlerin Türkiye karşıtlığını, Avrupa Birliği müzakere sürecini, Kuzey Irak'taki referandum ve Suriye'deki yeni bir askeri harekatı konuştuk. Şimdilik bu haftalık satır arasından bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Satır arası.